Merhaba, Artı Eksi Dünya programımızın yeni bölümünde yeniden bir aradayız. Bu akşam dünya üzerinde aslında çok farklı değerlendirilen bir konuya değineceğiz. Gelir eşitsizliğinden bahsedeceğiz. Ama hiçbir insanın belki bu şekilde tarif etmediği ama değerli hocamız Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV kanalımızda yayınlarda açıkladığı fakirlik lobisi diye ifade ettiği bu lobiden bahsedeceğiz. Zenginlik lobisi ve fakirlik lobisi diye ve bunların kimin hakimiyetinde olduğu ve dünya üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce biliyorsunuz ülkemizde çok önemli bir olayı geçtiğimiz günlerde yaşadık. Özgecan Aslan'ın hayatını kaybetmesi ve yapılan vahşeti bütün televizyon kanallarından şahit olduk, izledik. İşte Özgecan Aslan'ın bu şehadetiyle ilgili olarak neler yapılması gerekli ve verilen tepkiler aslında makul müydü? Bu konunun üzerinden de duracağız. Şimdi başlıyoruz inşallah.
Şimdi Özgecan Aslan'la başlayalım. Gerçekten güzeller güzeli, dünya güzeli, dünya şekeri bir kızcağız. Çok genç, okulunda okurken çok hunharca, çok artık nasıl tarifi çok kolay olmayan bir şekilde öldürülüyor. Şimdi bu öldürülmenin altyapısında gerçekten çok fazla kişi de bu konuda yorum yaptı. Çok fazla tepki geldi. Böyle bir tepkinin gelmesi gerçekten güzel. Çünkü insanların duyarlılığını gösteriyor. Biz 3. dünya ülkeleri değiliz. Onlarda da olmaması gerekir tabii ama cehaletle dolu bir ülke değiliz. Fakat tabii bu beraberinde de böyle korkunç bir cinayet. Beraberinde kişilerin ruh sağlığı ile ilgili bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor. Fakat bunun için biliyorsun hemen arkasından çok değerli Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'nın açıklamaları olmuştu. Dedi ki eğitim bu konuda çok önemli. Şimdi söylediği konu önemli, tabii ki eğitim çok önemli. Eğitim her konuda önemli. Fakat bizim ülkemizde bir eğitim sistemi var ki bütün dünyanın aynı şekilde yaptığı bir eğitim sistemi. O da Darwinist eğitim sistemi. Darwinist eğitim sisteminin de mecburen yapılan bir sistem bu. Bütün dünyada biliyorsun bir diktatörlük var. Darwinist eğitim şart koşuluyor. Okullarda evrim teorisi varmış gibi, bu büyük sahtekarlık sanki gerçekmiş gibi anlatılıyor. Çocuklar öyle bir eğitimden geçiyorlar ki bunun sonucunda şu sonuca varıyorlar. Ha, demek ki Allah yokmuş diyorlar. Yani bütün ders kitaplarında hemen hepsinde Allah yoktur diye bir eğitim yapılıyor. Allah'ın varlığı inkar ediliyor açıkça. Ve bu Darwinist eğitimle oluyor. Bu bizim ülkemizde de o şekilde. Çünkü bu Darwinist diktatörlüğün bir parçası Türkiye'de. Ayrılıp kopamıyor bu diktatörlükten. Eğer böyle bir şey yapacak olsa çok ciddi tepki çekileceğini biliyor. Tabii hükümet de bu konuda eli kolu bağlı. Fakat işte bu eğitimin sonucunda ne oluyor? Orada o cinayeti hunharca işlemeye cesaret bulabilen, ona güç bulabilen beyinler, zihinler yetişiyor. Şimdi biz sadece buna bir akıl hastalığı, ruh hastalığı diye teşhis koyup bırakamayız kenara. Çünkü bu zihniyette olan çok fazla kişi var ve nefret ve vahşet çok daha fazla yaygınlaşıyor. Ve bu nefret dilini de aslında sosyal medyada aklı başında insanlar bile körükleyip tetikliyorlar. Yani bu da aslında bir suçtur ve buna bir aslında altyapı hazırlıyorlar. Fakat bu Darwinist eğitim altyapısında neyi veriyor? Vahşet kolaydır, insanlar değersizdir, insan zaten hayvandan gelmiş bir varlıktır, bir sorumluluğu yoktur. Yani Allah inancı yoktur, dolayısıyla hayatın da öldürmenin de kolaylaştığı bir sistem meydana geliyor. Zaten dünyadaki bütün vahşetlerin, faşizmin, komünizmin de altyapısında, oradaki vahşetlerin altyapısında Darwinizm vardır. Bunu hocamız kitaplarında çok detaylı olarak açıklamıştı. İşte bu yüzden o vahşetin, o şiddetin altyapısını verdiği için okullarımızda bu eğitim sürdükçe, biz de o eğitimi verdikçe insanlara bu vahşetin yaygınlaşması çok daha kolaylaşacaktır. Bu konuyu biz kapsamda daha önce konuşmuştuk okullarda, daha da konuşuruz ama kısaca, burada kısaca geçmek gerekirse bunun yapılması için, ortadan kalkması için tek çözüm hocamızın gece gündüz çağrısını yaptığı gibi okullarda Darwinizm tamam okutulsun. Fakat bunun cevabı çok çok kapsamlı olarak verilsin. Bilimsel deliller ortaya konsun. Bu bilimsel deliller sonucunda çocuk anlasın ki, orada eğitim gören insan anlasın ki gerçekten bir yaratılış olduğuna kendisi kendi kendine kanaat getirsin. Ki bu bilimsel delillerle çok kolay ortaya çıkacak bir gerçek.
Tabii şimdi aslında bazı insanların yanlış düşündüğü bir şey oluyor. Biz Darwinist eğitimden bahsedince belki de bu olayı yapan, vahşice meydana getiren kişinin eğitimsiz olduğunu düşünenler çıkıyor. Veya işte ne alakası var bunun Darwinist eğitimle diyorlar. İnsanların maymundan gelmesini anlatması, maymun ortakataya sahip olmasının, okullarda eğitiminin verilmesiyle böyle bir cinayetin ne bağlantısı var diye düşünüyorlar. Ne hem bu cinayetlerle bağlantı kuramıyorlar. Hem Amerika'da biliyorsun geçtiğimiz günlerde yine 3 tane masum can da hayatını kaybetti. Yine ırkçı bir vahşi tarafından, yine akıl hastalığı iddiaları vardı biliyorsun hep. Fakat burada önemli olan Bununla birlikte bütün Orta Doğu'daki cinayetler, bütün Afrika'daki cinayetler, Amerika'daki, Batı'daki bütün cinayetlerin Darwinizmle ne bağlantısı var diye bir türlü kafalarında o sistemi kuramıyorlar. Şimdi biz bir insanın üniversite mezunu olarak gelip de Darwinizmin bütün delillerini kendince sözde delillerini öğrenmiş bir insan olduktan sonra terörist olduğunu anlatmıyoruz. Bu Darwinist materyalist sistemin, Darwinist materyalist eğitimin bütün ülkeler üzerinde bir şahsi manevisi oluşuyor. Yani tabii ki olumlu anlamda kastetmiyorum bunu ama bu sistem bütün ülkelerin üzerine adeta bir kara bulut gibi kaplıyor. Ve o kaplayan kara bulutun sonucunda sadece vahşice katliam yapan değil, o katliamı yapana karşı verilen tepkiler de yine Darwinist materyalist sistemin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ya linç etmeydi az, tabii ki bu toplumu çok yaralıyor böyle şeyler. Çünkü masum, tertemiz, pırıl pırıl bir genç kızımızın ki o Allah'ın izniyle inşallah şehit olmuştur ve şu anda cennetin en güzel makamlarını Allah nasip etsin kendisine. Rahat. Ona bunu yapanlar, alçakça bu saldırıyı, vahşice bu saldırıyı yapanlar cehennemde en şiddetli şekilde karşına alabilecek olan insanlardır. Biz bunun huzuruyla ve Allah'ın adaletine güvenerek zaten bunu biliyoruz. Fakat bu insanları linç etmek, hadi Özgecan Aslan'ın katillerini linç ettiler. Bir kişiyi eksilttiler. Üç tane Müslüman canı Amerika'da katleden o vahşiyi linç ettiler birer birer. Böyle linç ederek nereye ulaşılacak ve ne sonuç elde edilecek? Birdenbire bir bakıyorsun sosyal medyada karşılıklı iki grup Özgecan Aslan'ın katliamı üzerinden birbiriyle nefretini kusmaya başlıyor. Bunu bir fırsat biliyorlar. İşte siz şöylesiniz, siz böylesiniz diye. Bunun üzerinden. Halbuki bunlar bizi hiçbir yere ulaştırmaz. Bugüne kadar ulaştırmadı. Biz bunu ülkemizde gizli olaylarında da gördük. Karşılıklı kutuplaşarak, birbirine saldırarak, birbirine hakaret ederek, işte sosyal medya üzerinden nefretini dile getirerek kimse bir şeye varamadı. Aksine kutuplaşmaları daha körükleyici üsluplar meydana geldi.
Bir de ayrıca şiddet gösterenlerin de ideolojisini besleyen bir şeyi bu kişiler kendi elleriyle onlara vermiş oluyorlar.
Siz bu vahşeti meydana getiriyorsunuz. Bu vahşetin temeli budur, dayanağı budur. Biz de aslında bu vahşeti körükleyerek biz de aynı temeli, aynı dayanağı sahibiz gibi bir imaj dediğin gibi göstermiş oluyorlar. Halbuki bu çok yanlış. Burada yapılması gereken bütün insanların ruhundaki o kirli, Darwinist materyalist zihniyetten kaynaklanan egoist, sevgisiz, nefrete aç olan ruhu çıkarıp onun yerine sevgiye dayalı, güzel ahlaka dayalı, fedakarlığa, egoistin hiç olmadığı ve Allah korkusunun ve Allah inancının olduğu bir güzel sevgi dünyasının oluşturulması. Bu da böyle işte sosyal medyadan birbirine saldırarak, birbirine daha çok nefreti körükleyerek olmaz. Orada Özgecan Aslan'ı kaybediyoruz. Sonra onun yerine başka canlar yeniden kaybedilmeye devam ediyor. Biz bunu tabii ki hiçbir şekilde istemediğimiz için buradan da dile getirmeye ihtiyacını hissediyoruz.
Burada şunu eklemek istiyorum. Şimdi bazı itirazlar gelebilir bu konuda. İşte o minibüs şoförü, o katil olan kişi Darwinizmi bilmez, işte Darwinist eğitim almadı gibi. Bir kere Darwinizm bize ilkokuldan itibaren öğretilen bir şey. İlkokuldan beri bu veriliyor. Ayrıca o kişinin bunun adına Darwinizm, evrim teorisi, işte şu bu falan diye bir isim koymasına gerek yok. Zaten alt planda zihninin derinliklerinde ona bilinçaltı uygulaması olarak bu fikir veriliyor.
Ailelerin içinde de bu eğitimi alıyorlar.
Tabii ailenin içinde de alıyorlar. Hatta anaokulda bile bunun böyle cilalı taş devri, işte kaba taş devri falan bayağı olmayan sahtekarca şeyleri anlatıp duruyorlar. Bunun zihniyetindeki verdiği altyapı çok önemli. Orada diyor ki işte güçlünün zayıfı ezdiği bir sistem var. İşte kadın zaten yarımdır, kadın değersizdir, kadın aşağı bir varlıktır. O zaman onu ortadan kaldırayım. Yani bunu doğrudan şunu şu şekilde düşünmüyor tabii. Fakat bu fikir hep verile verile, Darwin'in bu zihniyeti verile verile zaten bu ideoloji oluşmuş oluyor. Yani bunu illaki siz bunun adına şu veya bu demek zorunda değilsiniz. Bu eğitim verildiği sürece böyle de olur. Bu arada bu hafta yine eğitim için bir seferberlik meydana geldi. Ondan da bahsedeyim. Birleşik Haziran Hareketi diye bir hareket. Ben bunlara geziciler demiyorum. Çünkü gezici insanlar bu kişilerden oluşmuyordu. Biz onlarla bağlantı halindeydik o dönemde. Bunlar tamamen onların arasından artık ortamdan menfaat çıkarmaya çalışan komünist gruplar. Zaten ellerindeki o kızıl bayraklar, orak çekişli bayraklardan her şey anlaşılıyor. Zaten inkar da etmiyorlar. Tabii. Zaten onlar bunu altyapı yapmaya çalışıyorlar aslında. Farkındaysan bir ders programı sunmuşlar. Onda da işte evrim teorisi bol bol geçiyor zaten. Bu şekilde olması gerekiyor diye. İşte siz vahşeti savunduğunuz için her zaman, komünizm böyledir çünkü. Her zaman terörü ve vahşeti savunur ve teröristlerin her zaman arkasındadır. İşte o yüzden de savundukları şey evrim teorisi oluyor. Burada da aslında bu benzerliğe de dikkat çekmek gerekiyor.
Yani o şeyi unutmamak gerek gerçekten. Toplumun üzerine kara bulut gibi çöken bir zihniyet var. O zihniyetin içerisinde aileler daha küçük yaştan itibaren çocuklarına bu zihniyeti öğretmiş oluyorlar. Yani bir okula bir öğrencinin gitmesi, ortaokul mezunu, lise mezunu olması, üniversite mezunu olması bir şey fark etmez. Bu zaten Darwinist, materyalist eğitim toplumun üzerine çökmüş bir bela. Batı'da da bu şekilde, Amerika'da da bu şekilde, Orta Doğu'da bile bu şekilde. Yani bu zihniyet insanların üzerine güçlünün hayatta kalacağı mantığıyla insanların yok olup gidecek birer varlık olduğu, hayvandan biraz daha gelişmiş canlılar olduğu inancı bütün insanların bilinçaltına işlenmiş durumda. İşte bu zihniyetin kalkması için de doğru eğitim şart. O yüzden de buradan bir kere daha Milli Eğitim Bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. Sayın Nabi Avcı gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir insan ve gerçekten çocukların eğitimine de çok çok titiz. Tek tek okullarına gidip hepsiyle ilgileniyor ve çok babacan, bayağı da sevimli bir insan. Kendisinden rica ediyoruz. Darwinist eğitimin toplumlara verdiği zararı görüp bir kere daha, bizim ülkemizin bir özelliği var. Belki eli kolu bağlı olabilir, dünya üzerinde bir Darwinist diktatörlük olabilir. Ama bizim ülkemiz vicdanıyla hareket eden bir ülke. Bizim yöneticilerimiz, bizim devletimiz de vicdanıyla hareket eden bir devlet. O yüzden şu anda tek başına kaldığımızı söylüyorlar dünyada. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımıza da böyle ithamlar var. Madem tek başına kalmışız, buyurun eğitim konusunda tek başına kalalım ve bu reformu muhakkak okullarımızda yapalım.
Darwinizm dursun ama mutlaka bunun cevabı anlatılsın okullarda. Bu konuda gerçekten hocamızın kitapları da çok önemli bir kaynaktır. Bundan da faydalanabilirler.
Şimdi o zaman fakirlik lobisine geçelim istersen. Bunu aslında yeni duyduk biz televizyonlarda. Hep birlikte şahit olduk. Hocamızın harika bir açıklaması oldu. Çok hikmetli ve gerçekten olayı çok iyi özetleyen. Dünya üzerinde bir fakirlik var. Bu çok açık ve net olarak görülüyor. Fakat şimdi dünya üzerinde zengin gibi görünen insanlar var. Zengin olduğu sanılan ülkeler var. Fakat bu ülkelerin içerisinde de insanlar köleler gibi çalışıp yine fakirlik yaşayan, yine hiçbir şekilde gerçek anlamda zengin olamayan bir toplum modeli görüyoruz biz aslında. Bakıyoruz Amerika'ya, Amerika fakir. Fransa'ya bakıyoruz, Fransa fakir. Halkı fakir. İngiltere'ye bakıyoruz, İngiltere'nin arka sokaklarında halk perişan vaziyette. Orta Doğu'yu, Afrika'yı zaten dile getirmeye bile gerek yok. Afrika'daki açlığı, insanların perişanlığını bütün dünya sürekli şahit olarak izliyor. Fakat bir yandan bakıyoruz ki bütün dünyanın üzerinde bir fakirlik hakimiyeti var. İşte bu hocamızın çok güzel anlattığı fakirlik lobisi diye söylediği ve Deccal'in hakimiyetinde olan bir lobinin dünya üzerinde yaptığı, dünyayı sürekli fakirleştirmek için uyguladığı bir sistemin, bir planın parçası. Bunun karşısında da bir zenginlik lobisinden bahsetti hocamız, zenginlik organizasyonunda. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önderliğinde gelişecek olan bir lobi. Fakat şu anda dünya çok fakir gerçekten. Perişan vaziyette ve bütün dünya insanları sürünüyor. Dünya üzerindeki kaynaklara baktığımızda aslında bütün yeraltı kaynakları, aslında Afrika'ya bakıyoruz. Afrika'daki yeraltı kaynakları, Afrika'daki insanları değil, bütün dünyayı rahat rahat yaşatacak kadar fazla. Fakat Afrika'da kıtlıktan, açlıktan dolayı her gün her yıl yüz milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Diğer taraftan Orta Doğu'ya bakıyoruz. İnsanlar oturabilecek normal duvarlara sahip bir eve bile sahip olamıyorlar. Fakirlik diz boyu, perişanlık, işsizlik, bununla birlikte istihdam eksikliği, işte iş kalitesi eksikliği, her şey birbirine peşinde devam ediyor. Sonra baktığımızda dünya üzerinde bir merkez bankası hakimiyeti görüyoruz aslında. İşte bu noktada hocamızın söylediği çok önemli, kıymetli izahlar var. Orada işte o dünya merkez bankalarının hakimiyetinde yürütülen bu fakirlik lobisi, ki zenginliğin üzerine aslında adı konularak belki geliştirmeye çalışıyor. Ama dünyaya bir hakimiyet kurmuşlar ve dünyayı gerçekten perişan hale getirmek için gayret gösteriyorlar. Baktığınızda bu merkez bankalarının sahiplerini göremiyorsunuz. Bu merkez bankalarının işleyişi bu şekilde, çünkü büyük bir kısmı ortaklara bölünecek şekilde kullanılabiliyorsun. %55 hissesini devlet genellikle sahip oluyor. Aslında Türkiye'dekini örnek vererek anlatabiliriz. Türkiye'deki Merkez Bankası'nın %55'ine devlet sahip, fakat geri kalan %45'in kim olduğu hiçbir şekilde bilinmiyor. Biz ama bu konuları anlatırken kendi Merkez Bankamızı dışında tutarak anlatıyoruz. Ama işleyişini bilmek açısından Fed'in, mesela Amerika'daki Merkez Bankası olarak bilinen Fed'in sahiplerini bilmek hiçbir şekilde mümkün değil. Fransa'daki hiç bilinmedi bugüne kadar. Fransa'daki Merkez Bankası, Almanya'daki, İngiltere'deki hiçbir şekilde bilinemiyor. Rusya, Çin hiçbir şekilde bilinemiyor. Bilinmeyen bir sistem var. Bütün dünyayı yönetiyor. İşte bu noktada o fakirlik lobisine karşı ne yapılması gerekiyor, onu da biz anlatmaya çalışıyoruz.
Şimdi tabii dünyada böyle bir eşitsizlik var. Burada bazı oranlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dünya nüfusunun sadece %1'i %99'un oluşturduğu nüfusun toplamından, yani pardon, %1'i %99'un oluşturduğu nüfusun toplamından çok daha zengin. Şimdi %1 ile %99 arasındaki farkı, aslında bu daha da açık bir fark, daha da büyük bir fark. Yani bunu bir genelleme olarak yapmışlar ama belki çok çok daha az, yani %1'inden daha az gerçekten bu şeye sahip. Yani dünyada şöyle, aslında şunu söylemekle başlamak gerekiyor. Dünya kaynakları insanların yaşamı için fazla fazla yeter. Hatta biz daha önce de burada bahsetmiştik. Bütün dünyanın nüfusu iki katı olsa yine de dünya kaynakları, şu anki mevcut çıkarılan rezervler, yani bilinen rezervler söz konusu olduğunda, dünyanın nüfusunun iki katına yetecek kadar rezerv var. Her konuda. Yiyecek olsun bu, tabii kaynakları olsun, işte yeraltı zenginlikleri olsun, hepsi açısından. Dolayısıyla dünyada bir fakirlik yok. Dünya anlamında bir fakirlik yok. Şimdi burada bir yanlış bir anlaşmayı ortadan kaldıralım. Çünkü genel olarak böyle dünya tükeniyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabii ki dünya tükeniyor. Dünyanın son zamanlarındayız. Fakat insanların geçimi ve yaşaması için böyle bir kaynak azlığı söz konusu değil. Şimdi bu oranda çok ciddi bir fark meydana geldi. Şimdi eskiden bir orta sınıf diye bir sınıf vardı. Daha sonra bu zengin fakir ayrımı çok ciddi şekilde birbirinden ayrılır hale geldi. Ve bu zengin fakir ayrımında artık insanlar gitgide zenginleştiler ve gitgide fakirleştiler. Bu zenginleşen kısım sadece %1'i oluşturur hale geldi. Ve dünyada böyle bir uçurum meydana geldi. Ama bu senin de söylediğin gibi bütün ülkeler için geçerli oldu. Yani şu anda işsizliğin %40 olduğu İtalya dahil, yani Avrupa Birliği ülkeleri dahil, ciddi bir şekilde Rusya dahil, yani dünyanın aslında adı geçen ülkeleri dahil, hepsinde bu kendisini gösteren bir gerçek olarak karşımıza
Şimdi
çıktı.
Bu dünya kaynaklarıyla ilgili söylediğin konuya bir örnek vermek istiyorum ben. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tuncay Neişçi, dünya nüfusu bunun daha fazlasını kaldırır mı diye ilgililere bir soru soruluyor ve şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, bu dünya 13 milyar insana kadar kendisini götürebilir diyor. Şu anda biliyorsun 7,5 milyar kadar dünya nüfusu. 13 milyarda dünya nüfusu sabitlenecek diyor o. Nasıl Almanya'nın nüfusu sabitlendiyse, Amerika'nın nüfusu sabitlendiyse diyor, yapılan hesaplamalar bunu gösteriyor diyor. Fakat 13 milyar civarına gelecek ve dünya nüfusu bunu kaldırabilecek diyor. Çünkü mevcut kaynakların hepsi yetecek kadar fazla diyor. Bugün de yetiyor aslında sular. Ama gelişmiş ülkeler bu kaynakların çoğunu kendi ticari amaçları için kullanıyorlar. Yoksa dağıtırsanız herkese yeter. İşte bakın, Hollanda'da tereyağı yığınları var. Öbür tarafta insanlar Somali'de açlıktan ölüyorlar. Gıdasızlıktan değil, gıdanın adil dağıtılmamasından kaynaklanıyor. Suyun adil dağıtılmamasından kaynaklanıyor. Bütün bunların hepsine de yeni bir devlet anlayışı, yeni bir insan anlayışı, yeni bir davranış biçimi gerekecek demiş. İşte bu davranış biçiminin biz ne olduğunu Mehdiyet olarak, Mehdi sistemi olarak anlatıyoruz. Çünkü Mehdi geldiğinde biliyorsun, bunu aslında yayınımızın sonunda anlatacağız. Oraya saklıyoruz.
Evet. Şimdi istersen rakamlara devam edeyim. Dünya nüfusunun yarısı, yani yaklaşık olarak 3 milyar kişi, günde 2 dolardan daha az bir gelirle yaşıyor. Bu çok, bu yoksulluğun da altında bir sınır artık. Yani nasıl yaşanıyor gerçekten belli değil. Dünyanın en fakir 48 ülkesinin gayri safi milli hasılası dünyanın en zengin 3 kişisinin servetinden daha az. Daha az, 3 kişinin servetinden daha az. 48 ülkeden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Ve yaklaşık 1 milyar insan 21. yüzyıla okuma yazma bilmeyerek girmiş. Yani 7 milyar insanın 1 milyarı çok fazla bir oran bu da. Şimdi şunu da tabii, biz silahlanmayı burada konuşmuştuk ama tekrar hatırlatalım. Dünyada silahlanmaya ayrılan paranın sadece %1'i yeryüzündeki tüm çocukları okula göndermeye yeter. %1'i sadece. Bu tabii açlıkla savaşmak açısından da önemli bir oran. Çünkü %1'i gerçekten açlıkla savaşmaya da yetiyor. Bundan bahsetmiştik. Avrupa'daki, Afrika'daki açlık sorunu da bu şekilde çözülebiliyor diye. Şimdi şunları da aslında bahsetmek istiyorum, hazır sayılardan bahsederken. Aslında kafa karıştırmak istemiyorum, sadece bu aradaki uçurumu göstermek için. Herkese temeli eğitim vermek için yılda 6 milyar dolara, temel gıda için 13 milyar dolara ihtiyaç var. Oysa Avrupa'da parfüme örneğin 12 milyar dolar harcanıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kedi köpek maması için 17 milyar harcanıyor. Yani tabii ki kedi köpek maması olsun, parfüm de olsun, bunlara biz karşı değiliz. Burada bu anlaşılmasın. Fakat buradaki eşit dağılımdan bahsetmek için buradaki kıyas önemli. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar sırf zayıflamak için 50 milyar doların üstünde para harcıyorlar. Fakat bir yandan Afrika ülkeleri böyle bir...
50 milyar
miktarı çok çok yüksek bir rakam gerçekten. Askeri malzemeler için ise 780 milyar dolar harcanıyor şu anda. Yani bu çok yüksek bir rakam. Bütün bu rakamlarla bütün aslında fakir ülkeler kurtarılabilir. Fakat şu anda ayrılan parayla harcanan para arasında çok ciddi bir fark oluşuyor.
Şimdi ben de birkaç örnek vermek istiyorum bu konuya. Aslında biraz da bu konunun gelişimini biraz açıklamak gerekiyor. Şimdi fakirlik lobisinden bahsettiğiniz zaman dünya üzerinde oynanan bir oyun var. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü burada körüklenen bazı şeyler var. Önce ülkeler üzerinde ayrımcılık körükleniyor. Bu ayrımcılıktan sonra çatışmalar körükleniyor. Çatışmalar kavgaları ve savaşları getiriyor. Savaşlar da daha fazla silah ihtiyacını ortaya koyuyor ve daha fazla silah ihtiyacı da silah teknolojisini ve silah endüstrisini olabilecek en üst noktaya çıkarıyor ki dünya üzerindeki neredeyse en büyük endüstri silah endüstrisidir. Tabii ki burada kim kazanmış oluyor? Silah üreten ülkeler kazanmış oluyor. Fakat şimdi bir istatistiklere bakalım burada görüntü olarak. Dünya üzerinde savunma harcamalarına bir bakalım. 2013 yılı burada esas alınmış. Amerika 600 milyar dolar, 600 milyar 400 milyon dolar. Yani sırf küsuratı bile 400 milyon dolar düşünecek olursak 600 milyardan fazla. Çin 112 milyar 200 milyon dolar. Rusya 68 milyar 200 milyon dolar ve böyle devam ediyor. Şimdi bu ülkelerin kimlere sattığına baktığımızda da hep Orta Doğu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan en çok hangi ülkelere silah sattığına baktığımızda bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah satın aldığında ne yaptığına ulaşıyoruz. Yani bizi bu puzzle arka arkaya götürüyor ve bir noktaya kadar ulaşıyoruz. Bir bakıyoruz Birleşik Arap Emirlikleri şu anda Müslüman bir topluluk olan IŞİD'e karşı kurulan koalisyonda en önde giden ve onlara hava bombardımanlarında yardımda bulunan ülkelerden biri ki IŞİD'in son yaptığı Ürdünlüğü yakma eyleminden sonra çekildiğini söylemişti koalisyondan ama son aşamada en son genel noktada göreceğiz yine nasıl ilerlediğini.
Evet, bu arada Müslüman bir topluluk derken bunu da izleyicilere açıklamak gerekiyor. Elbette topluluk Müslüman fakat yanlış bir yoldalar. Yanlış bir İslam anlayışını uyguluyorlar. Bu yönden de tabii ki eleştirdiğimiz bir topluluk ama burada eğitim yerine bu yine Müslüman ülkelerin yaptığı tavır burada eleştirdiğimiz.
Şimdi tabii Afganistan'dan falan da örnek vermek istiyorum ben aslında. Fakat burada görülmesi gereken şey şu. Kavga körükleniyor. Kavgada, çatışmada savaşa ulaştırılıyor. Savaşta kullanması gereken silahlar oluyor. Bu silahların parası da yine Müslümanlara ödetiliyor. Yani burada aslında bir çıkmaz var ve bu çıkmazla birlikte de Müslüman ülkeler perişan vaziyette. Biz aslında Afganistan'a falan baktığımızda Afganistan'da normalde %36'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Resimlerle de çocukların resimleriyle de birlikte görebiliriz bunu. Peygamberimiz Afganistan için yazık oldu Talikan'a diyor. Yani Afganistan'a yazık oldu diyor. Biz Amerika'nın yaptığı bu işgallere baktığımızda 3,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti bu işgaller sırasında ki bunu Afganistan halkı da dahil. Halkın %36'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 3,5 milyon insan hayatını kaybetti ve çocuklar hep yetim kaldılar. Yani öyle bir insan nesli yok edildi ki hep üretim yapabilecek, hep bu ülkede gelişime vesile olabilecek insan nesli aslında yok edilmiş oldu. Geriye çocuklar kaldı. Çocuklar yetim, çocuklar aç, çocuklar yoksul ve çocuklar evsizler. Yani yapabilecekleri hiçbir şey yok ve adı üstünde bunlar çocuklar. Bu bütün resimlerde gördüğümüz çocuklar sadece bir iki tane örnek Afganistan'la ilgili. Ve binlerce çocuk işçi var Afganistan'da. Biz şu anda sadece tek bir ülkeyi aldık ve onun üzerinden anlatıyoruz. Bu dünya üzerinde çok acı bir gerçek olarak neredeyse dünyanın çok büyük bir kısmı, yani dörtte üçüne hakim bir gerçek aslında. Bu çocuk işçiler ailelerine destek olabilmek için ya demircilerde ağır işlerde çalışıyorlar. Bunlar çok küçük yaşlarda olan çocuklar. Ya da bakıyorsunuz kaynakçıda çalışıyor veya füze yapımında çalışıyor, roket yapımında çalışıyor bu çocuklar. Yine yardıma ihtiyaç duyan mazlumların Afganistan'da %20'sinden fazlası, %36'sı dedik yoksulluk altında çalışıyor ve bunların %20'den fazlası 5 yaşından küçük çocuklar. Muhtaç durumdalar. Yine 9 milyon insan mutlak yoksulluk içinde yaşıyor Afganistan'da. 9 milyon insan. Bakıyorsun ama Afganistan'da silah için para var mı? Var. Füzeler için para var mı? Var. Diğer taraftan bütün savaşlar için, çatışmalar için, işte uzun namlulu silahlar için, tanklar için para var mı? Bunlar için hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Uyuşturucu için de dahil olmak üzere. Ama bu çocukların, bu evsiz kalan çocukların yaşaması için para var mı? Onlara gelince yok. Sadece yaşayabilecekleri kadar yiyecek bulabilmeleri için para yok. Orada diyorlar ki bu ülke yoksul bir ülke. İşte bu nasıl eşit dağılım olmadığını, nasıl eşitsizlik olduğunu bize gösteriyor. Amerika'ya baktığımızda 1 trilyon dolardan fazla para harcadı Afganistan'da. Biliyorsun Afganistan işgali 1 trilyon dolar. Yani bu ne demek biliyor musun? Dünya halklarını şu anda kaynaklarıyla birlikte biz en az iki katını geçindirir diyoruz ama çarpı Amerika'nın harcadığı paralarla en az 5 katı kadar dünya insanlarının yaşayabilecekleri kadar aslında rahat imkan var dünya üzerinde. Sorun egoistlik, sorun savaşların ve bu ruh haliyle birlikte insanların çatışmasının hep körüklenmesinden kaynaklanıyor.
Sorun bir de yine başa dönüyoruz. Darwinizmin etkisi. Çünkü artık burada aslında bu kadar rakam verdikten sonra ekleyeyim. Birleşmiş Milletler Suriyeli mültecilere yemek yardımını kesti.
Gazze için de kesti biliyorsunuz.
Gazze için kesti. Hani artık perişan olan daha da perişan olup yok olsun. İşte böyle bir bencillik ama bir yerde işte savaş endüstrisi devam ediyor, kozmetik endüstrisi devam ediyor, işte şu devam ediyor. Yani bunlar devam ederken ama aynı zamanda açlık, yokluk ve evlerinden, yurtlarından sürülmüş insanlar gerçekten size kusura bakmayın paramız yok deyip geri çevriliyorlar. Kilo ne olursa olsun artık yani.
50 milyar dolardan
evet,
bahsettin
50 milyar dolar.
Şimdi bu resme bakacak olursak bu resim bizim geçtiğimiz yıllarda aslında çok fazla üzerinde durduğumuz Yermük kampından bir görüntü. 581 gündür ilk kez Yermük kampına bir ekmek kamyonunun girmesine izin verdiler. Ve bu gördüğün oradaki halkın açlığını ve oradaki perişanlığını göstermesi açısından 581 gün yani bir yıldan fazla bir süre neredeyse iki yıl bu insanlar ekmek dahi göremediler ve açlıktan çok sayıda insan hayatını kaybetti burada. Bütün dünyada seyretti. O sırada senin saydığın bütün bu şeyler geçerliliğini devam ettiriyor. Tabii ki insanlar rahat yaşasınlar. Biz buna bir şey demiyoruz. Yani insanların rahat yaşaması kesinlikle eleştirilen bir konu değildir burada. Fakat burada Kur'an ahlakını yaşanmamasından kaynaklanan insanların arasındaki eşitsizliği körükleyen sisteme bizim itirazımız.
Evet, yani insanlar hep birlikte rahat yaşayabilirler. Bizim vurgumuz burada yani. İnsanlar hani komünist zihniyette olduğu gibi herkes fakirleşsin, sürünsün, böylelikle eşit olsunlar değil. Burada dünyanın kaynakları, dünyanın imkanları, her şey ama her şey insanların çok çok rahat, refah içinde yaşaması için yeter ve artar bile. Bizim buradaki vurgumuz zaten bunun üzerine. Yani fakirlik lobisinin doğrudan Merkez Bankası ve bu tip sektörlerle, silah gibi sektörlerle devreye girip insanları gitgide fakirleştirmesinin temeli bu. Şimdi hocamız bu konuyu çok önemli anlatmıştı, şunu söylemişti. Fakirlik lobisinin hedef aldığı bir kitle var. Bunlar işçilerden, köylülerden, işte gariban insanlardan oluşuyor. Bunlar artık yani mesela adam gidiyor pazara zaten zar zor yetiştiriyor. O hafta bir haber daha geliyor işte zam yapıldı diye. Allah'a çok şükür artık ülkemizde bu şekilde olmuyor. Yani geçmişte tabii çok daha korkunç günler yaşanmış. Fakat şimdi diğer ülkeler o şekilde biliyorsun çok yoksul ülkeler bunların başına geliyor. Zaten alamıyor adam. Onun üzerine zaten aldığı miktara zam yapılıyor yani onlara. Niye? Çünkü onlar sürekli sömürü güruhu olarak bir kenarda tutuluyor. Onlar her zaman sömürülüyorlar. Şimdi ben sen Afganistan'dan örnek verdin, biraz da Orta Doğu'dan örnek verdin. Ben biraz da Afrika'dan örnek vermek istiyorum. Biz burada Afrika'yı konuşmuştuk ve nasıl sömürüldüğünü anlatmıştık artık. Dünyanın göz önünde oluyor zaten. Afrika ülkeleri 1960'larda hep genel olarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu çok yakın bir tarihtir. Yani aslında çok geçtiğimiz bir 10 yıla işaret eder. Fakat hep de şunu söyleriz. 1960'da bağımsızlıklarını aldılar fakat hiçbir zaman bağımsız olamadılar. Yani Avrupa devletleri, Amerika, Çin genel olarak her zaman Afrika ülkelerinin üzerinde bir hakimiyetlerini devam ettirdiler. Bu hala söz konusudur. Fakat bu hakimiyet sırasında hep şunu da söyledik. Afrika çok zengin bir kıtadır. Afrika'nın içinde uranyum yatakları, kömür yatakları, petrol yatakları, doğalgaz her şey var. Ama her şey var. Elmas yatakları yani her türlü yeraltı zenginliğinin bulunabilir. Ve bu zengin topraklar çok ciddi şekilde yıllarca sömürüldü ama hala sömürülmeye devam ediyor. Şimdi bunun sistemini şöyle anlatabiliriz. Aslında oraya hakim olan, oranın sömürgesi konumunda olan devletler, Avrupalı devletler bu ülkelere çok fazla imkan götürebilirlerdi. Şimdi Afrika neden şu anda fakir? Çünkü yeraltı zenginliğini kendisi çıkaramıyor. Çıkarsa ulaştıramıyor. Çıkarsa işleyemiyor. Endüstrisi yok, havalimanı yok, deniz yolları yok. Yani hiçbir demir yolları yok. Yani böyle bir imkanı yok. Endüstrisi hiç yok. Onu işleyip hayata geçiremiyor. Dolayısıyla çıkardığı şey hiçbir şekilde onun menfaatini sağlayacak bir durumda değil. Dolayısıyla Avrupa devletleri burada devreye giriyorlar. Onlar çıkarıyor, işliyor, satıyor ve her şeylerini onlar yapıyor. Dolayısıyla Belçika, Fransa, işte İngiltere hepsi zenginleşen, Afrika üzerinden zenginleşen ülkeler haline geliyorlar. Çin zaten evet ciddi şekilde hak iddia ediyor. Şimdi bize niye Somali'de itiraz geliyor? Bu çok önemli. Türkiye'ye niye Somali'de daima itiraz geliyor? Çünkü Türkiye ne yaptı? Orada bir devlet inşa etti. Bir ortam, bir endüstri inşa etti, havalimanı inşa etti. Şimdi bunlar olunca ne demek oluyor? Zenginleşen bir ülkeyle karşılaşıyorlar. Zenginleşen bir Afrika ülkesi her zaman onlar için büyük bir risktir. Yani kendi yeraltı kaynağını alıp üretebilecek ve bunu havalimanı vasıtasıyla yurt dışına satabilecek bir ülke gerçekten onlar için risktir.
Bağımsızlığa bir adım daha yaklaşmış bir ülke anlamına geliyor onlar için.
Evet, evet. O yüzden şimdi tabii Türkiye'nin bu yönde çok güzel çabası. Fakat tek başına çabası gerçekten o kadar güçlü bir şey getirmiyor. Ve çok engellemeler var üzerimizde. Çünkü hocamız bunu anlatmıştı. Şimdi buna karşı koymak için gerçekten bir çaba var. Zenginleşen ülkeler yani fakir kalması gereken, yani bu fakirlik lobisine göre fakir kalması gereken ülkeler eğer bir adım atar da zenginleşmeye başlarlarsa onların üzerine mutlaka bir bela çöktürülüyor. Yani bir şekilde bu organize ediliyor. Bu Türkiye'de de uygulandı diye söylemişti hocamız. Biraz zenginleşti. İşte Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu konuda biliyorsun ilk geldiğinden beri gerek Türkiye'deki yatırımlar olsun, gerek Türkiye'nin zenginleşmesi olsun gerçekten çok ciddi şekilde bir değişim var Türkiye'nin üzerinde ve bu artık yurt dışındaki muhaliflerin bile inkar edemeyeceği bir gerçek şeklinde şu anda. Ve dolayısıyla böyle bir zenginleşmeyi birdenbire karşılarında gördüklerinde hemen farkındaysan çeşitli protesto organizasyonları, çeşitli işte Halkbank bence çok önemli bir operasyondur Türkiye'ye karşı. Çünkü olayla hiçbir alakası olmamasına rağmen devreye giren böyle bir şey. Ve hemen arkasından paraların Amerika bankalarına gönderilmesi falan. Yani ne kadar organize bir şey olduğunu aslında çok net olarak gösteriyor. İşte bunlar gerçekten bir lobinin faaliyetleri olduğunu aslında çok açık olarak gösteriyor. Aslında bu lobi o kadar da gizli saklı yapmıyor işlerini. Yani yaptığı zaman aslında hocamız böyle çok aleniyete döktüğünde şöyle bir bakıldığında çok rahat anlaşılabiliyor. Bir kere merkez bankalarının sanal para üzerinden bütün dünyada bir kur döndürmesi öyle diyeyim. Sanal paralar üzerinden yapılması. Bazı bankaların yine sanal paralar üzerinden bir soygun yöntemi gibi bir şey yapıyor olmaları dünya çapında. Türkiye'yi burada ayrı tutalım. Gerçekten bunun aslında çok önemli bir delili. Böyle bir sistemin şu anda var olması ve bütün dünyanın elinin kolunun buna bağlı olması bunun en önemli delili.
Şimdi Allah'ın bir ayeti var. Haşr suresi 7. ayet. Rabbimiz şöyle bildiriyor. Şeytanın Allah'ı sanırım. Mallar ve servet sizden zengin olanlar arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın. Çok net ve çok açık olarak olayı tam olarak ifade eden ve çözümün de ne olduğunu gösteren ama tek bir cümleyle toplanıyorlar, ekonomik forumlar yapılıyor, bütün dünya üzerinde senelerdir toplanıyorlar, her sene özel işte Davos'ta zirveler yapılıyor veya diğer ülkelerde zirveler yapılıyor. Bütün dünya ülkeleri bir araya geliyor. G20 işte G7, G30, G60, G120 ne olursa olsun kaç tane ülke bir araya gelirse gelsin. Hiçbir şekilde bir çözüme ulaşamıyorlar. Dünya üzerinde tam ve net olarak bir kesin çözüm kurabilecekleri bir şeye ulaşamıyorlar. Ama Allah tek bir ayette, bak sadece tek bir cümleyle bütün olayı hem tarif etmiş, dünya üzerinde gerçekleşen, işte bu bizim fakirlik lobisi dediğimiz ve zenginlik lobisinin de onun çözümü olduğunu anlattığımız bu olayı anlatan mallar ve servet, sizden zengin olanlar arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın. Devlet demesi de çok önemli Allah'ın burada. İşte bu çözümün ne olması gerektiğini söylüyor. Allah bize Kur'an'da nasıl çözüm yaratacağımızı aslında çok güzel anlatmış. Zenginler arasında dönen bir mal ve bir devlet konusunda Allah özel uyarmış insanı. Eğer siz böyle yaparsanız diyor Allah, ben sizin üzerinizdeki bereketi de alırım diyor. Yani bunu bir çözüm olarak gösteriyor Allah ama buna karşı bir sistem kurarsanız ben bu sistemi başarılı kılmam diyor. Zaten Allah'ın bir tehdidi bize bir yandan da bu. Allah ne yapmış Kur'an'da? Faizi yasaklamış. Faizin getirdiği bütün bereketsizliği ortadan kaldırmış. Mal yiyip biriktirmeyi ortadan kaldırmış. Evet, mala sahip olmak güzel bir şey ve Allah bunu teşvik ediyor Kur'an'da. Ama bunun yığılıp biriktirilmesine karşı. Aynı zamanda altını gümüşü de yığıp biriktirmeye karşı. Zekat ve sadaka var. Yani insanın ihtiyacının arta kalanı muhakkak dağıtması, ihtiyaç içinde olanlara dağıtması teşvik ediliyor. Borçluya süre tanınması var. Yani zalim, zayıf olanın ve ihtiyaç içinde olanın daha da ezilmesi değil. Süre tanınması eğer imkanı yoksa borcunun ortadan kaldırılma sistemi var. Yine borçların yazılı belge üzerinde olması insanların sahtekarlıklarını, dolandırıcılıklarını ortadan kaldıracak sistemler Kur'an'da teşvik ediliyor. alışveriş ve ticaret teşvik ediliyor. Yani sadece bir yerde işte bankaların faiz sistemi içerisinde paraların yığılıp biriktirilip bu senin de anlattığın gibi hocamızla çok güzel ifade ettiği gibi bir sanal para dolaşımı değil, insanların alışveriş yapması, ticareti teşvik edilmesi, ölçüyü ve tartıyı tam olarak yapmaları. Bu nedir? Yani insanların sahtekarlıktan, dolandırıcılıktan uzak olarak insanlar arasında adil olarak ticareti yaygınlaştırmaları. Yani hiçbir şekilde malı yığıp biriktirmemeleri ve hep düzenli dönen bir sirkülasyon oluşması ve bunun sonucunda bütün dünya üzerinde eşit olarak bir dağılımın ulaşması. Bunu Allah müminlere farz kılmış. Bunun dışında bir sistemi geçerli olmayacağını anlatıyor. Yemen dünyanın en fakir ülkelerinden biridir biliyorsun. Fakat Yemen'de sivillerin elinde 60 milyon silah olduğu tahmin ediliyor. 60 milyon silah alacak parayı bulabiliyor bu insanlar ama yemek yiyecek para bulamıyorlar. Yine diğer ülkelere baktığımızda aslında bu sadece Orta Doğu ve Afrika ile sınırlı değil, Avrupa'da da aynı şey geçerli. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun Kosova'nın son örneğini gördük. İşsizlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle 6 ayda Macaristan'a geçen kaçak göçmen sayısı 30 bine ulaştı. Avrupa ülkelerinin hiçbirisi kapısını açmıyor bu insanlara ve bu insanlar sıkışıp kalıyorlar. Biliyorsunuz sürekli Lampedusa adasına gelen göçmenler yine geçtiğimiz günlerde bir felaket yaşadık. Yüzlerce insan, 300 kişi hayatını kaybetti o denizlerde ki bu zaten artık düzenli olarak meydana gelen bir felaket olarak sürekli şahit oluyoruz.
Bunun da detaylarını konuşmuştuk, merak eden izleyicilerimiz varsa önceki programlarımızı izleyebilir. Bu da bir lobinin aslında ortaya koyduğu sonuçlardan bir tanesi.
Yine hayret vericidir. Fransa'da dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak bilinmesine rağmen evsizlerin sayısı %50 artış gösteriyor. Ve ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca kişi insanlık dışı şartlarda yaşıyor. Bahsettiğimiz ülke bir Orta Doğu ülkesi değil, Fransa. 3.6 milyon kişinin kalacak düzenli bir evi yok Fransa'da. 3.6 milyon insan. Çok yüksek ve soğuklarda da tabii ölüm riski artıyor. Biliyorsun Avrupa'nın da kışları çok sert geçiyor.
Gücü yetmez mi böyle zengin bir ülkenin
tabii
kadar
ki
kişi barındırmayı ama...
Ve Avrupa'nın göbeğinde bu. Yani başka bir ülkeden bahsetmiyoruz. Londra'nın arka sokaklarında açlık kol geziyor. Her gün insanların sayısı, evsizlerin sayısı giderek artıyor. Ve bu gelişmiş ülkelere baktığımızda, biz Afrika'daki açlardan bahsediyoruz ama gelişmiş ülkelerde 16 milyon insan aç ve yetersiz beslenmeye maruz. Yani bu bahsettiğimiz fakirlik lobisi bu ülkeleri de çökertiyor. Bu ülkeler de yine fakirlik içerisinde yaşıyorlar ve hiçbir şekilde bir bereket oluşmuyor. Ama diğer taraftan ülkemize bakıyoruz. Vicdanlı bir ülke dedik gerçekten. Burada Avrupa belki kendi içerisindeki evsizlere bile bakamayacak halde gibi gözükürken kendini. Bizim ülkemiz ekonomik durumu ortalama olan bir ülke olmasına rağmen 2 milyon insanı, bu insanlar evsiz, kıyafetsiz, İlaçsız, hiçbir şeysiz yani. Ülkelerinden ellerini kollarını sallayarak mecburen çocuklarını kucaklarına alıp canlarını sadece getirdiler bizim ülkemize. Getirdikleri tek şey can ve bu insanlara, 2 milyon insana bu ülkede bakılıyor. Sadece vicdan kullanıldığı için. Diğer taraftan İngiltere'ye bakıyoruz. Kabul ettiği mülteci sayısı 50. İngiltere dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Sadece 50 kişiyi kabul ediyor kendisini. İşte bu nasıl değerlendirmesi gerektiğine güzel bir örnek. Allah diğerinde bereketini arttırıyor. Hiçbir şekilde ülkemize bir yardım yok. Çok çok cüzi miktarlarda. Tamamen tek başına yapıyor. Ve buna rağmen Allah gerçekten bereketini veriyor. Ama diğer tarafta siz sıkıyorsunuz. Kendi vatandaşlarınıza bile para vermiyorsunuz. İşte diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Bu sefer kendi içinizde işsizlik, felaketler gittikçe büyüyecek hale geliyor. Şu anda Avrupa'nın üzerinde de biliyorsun bir korku oluştu. O da ayrı bir konu aslında. Bu Charlie Hebdo saldırılarından sonra da bahsetmiştik. Radikal terör korkusu. Şu anda sürekli toplantılarını iptal ediyorlar. Sokak gösterilerini iptal ediyorlar. Çünkü hep bir terör baskısı ve terör tehdidi var üzerlerinde.
Bu arada şu çok önemlidir. Avrupa'da çeşitli protestolar oluyor. Özellikle böyle birazcık ekonomik krizi ciddi yaşamaya başlayan ülkelerde, İtalya gibi. Bu protestolar yalnız ilginçtir. İtalya şu anda demin de söylemiştim %40 işsizlikle boğuşuyor. %40 çok yüksek bir orandır. Ciddi bir orandır. Fakat bunu protesto etmek için, yani protestonun amacı şu, göçmenleri almayalım çünkü işsizlik var diye bir protesto. Şimdi yine aynı kıyası aslında Türkiye ile yaptığımızda Türkiye 2 milyon dediğin gibi mülteci aldı. %9 işsizlik oranı ki onu da düşürmeye çalışıyor hükümetimiz. Demek ki bunun göçmenle gelen göçmenle falan bir alakası yokmuş. Yani burada aslında burada altyapı, zihniyet işte hocamızın bu hafta çok önemli bir yazısı vardı. Soldan, Marksist zihniyetten, Marksist para finans sisteminden medet uman Avrupa'ya Allah bu şekilde karşılık veriyor. Böyle olmaması gerekir. Onların da gerçekten inançlı bir sisteme dönmeleri gerekiyor. Bunu hatırlatıyor Allah. Ama bu şekilde olmuyor. Bu arada senin şimdi okuduğun ayet aslında çok önemli bir Kur'an mucizesidir. Bu konuda gerçekten bir örnek vermek istiyorum. İngiltere'de Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışma yapan Uluslararası Toplum Kuruluşu Oxfam'ın bir en son yaptığı bir değerlendirme var. Diyor ki dünya üzerindeki 85 kişi 3,5 milyar kişiden daha zengin. 85 kişi 3,5 milyar kişiden çok daha zengin. Bu çok önemli. Dünyanın yarısından zengin 85 kişi demek ki zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlet olmuş para. Allah 1400 yıl önceden bunun bu şekilde olacağını bilerek bizlere sunmuş. Şimdi ekleyeceğim bir şey yoksa ben bu konuda neyin çözüm olacağına geçmek istiyorum.
Tabii sen onu anlat iyi olur, ben de çözüme devam eder eklerim. Bir tek Amerika'nın ve Rusya'nın da ne kadar zor durumda olduğunu hatırlatırım. Rusya bu petrol fiyatlarından sonra tamamen neredeyse çöküşe geçti ama Amerika ekonomisinin de kepenk kapattığını hep birlikte şahit olduk. Son derece zor durumda. Yani biz burada biz fakirlik lobisinden ve bütün dünyayı perişan etmeye çalışan bir devletten bahsederken kendi ülkelerinin de bu konumda olduğunu unutmamaları gerekiyor. Kişiler üzerinden yürüyen bir siyaset bu. Yani kişilerin oluşturduğu bir devlet, yoksa ülkelerin de hepsi aslında bunun içerisinde, hepsi fakirleştirilerek maruz kalıyorlar.
Ben bu arada o konuya geçmeden önce G20 konusunda bir ekleme yapmak istiyorum. Biliyorsun Türkiye bu yıl dönem başkanlığını aldı. Bu bizim için çok önemli bir şey. Aslında G20 için de çok önemli bir şey. Biliyorsun G20 sadece 20, daha doğrusu ilk başta daha az ülkeyle başlamıştı. Daha sonra biraz daha açılım yapmak mecburiyetinde hissettiler kendilerini. Önce en gelişmiş ekonomiler bir aradaydı. Sonra gelişme istikrarı gösteren Türkiye gibi ekonomiler dahil oldu ve bir G20 oluştu. Ve G20'nin dönem başkanlığına Türkiye'nin gelmesi gerçekten iyi bir şey. Çünkü bu konuda bir strateji var. Sayın Ali Babacan'ın da değerlendirmesini yaptı ve gözler önüne serdiği gerçekten önemli bir strateji bu. Buna göre fakir ülkeleri kapsayacak bir politikaya biz taşıyacağız bunu demişti Sayın Ali Babacan. Şimdi bu genel olarak G20 ülkeleri sadece kendi aralarında bir kapsayıcılık içindeler. Fakat fakir ülkeleri dışlamış durumdalar. Fakat ilk defa olarak Türkiye bunu dile getirdi. İlk defa olarak G20'de. Ve diyor ki bununla ilgili bir yetkili OECD'deki kapsayıcılık sistemin iyi işlemesini hedefliyor. Türkiye uluslararası sistemdeki eşitsizliğe vurgu yapıyor diyor. 196 ülke içinde fakir olanlarını hedefliyor ve diğerlerini sistemin sürdürülebilir olması için fakir ülkeleri dışlayamazsınız diyor. Bu çok önemli. Türkiye'nin düsturu bu şekilde. Zaten biliyorsun E20 ya enerji konusunda toplantılar, daha başka toplantılar da gerçekleştirildi geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla Türkiye bunu öncülük ederse en azından bir öncülüktür, bir duadır. Fakir ülkeleri de kapsayacak bir sistem geliştirilebilir. Demin Somali örneğindeki gibi Türkiye zaten buna bir adım atmıştı. Şimdi biz bu fakirlik lobisinden bahsettik. Tabii ki bir kısım kişilerin, bir kısım lobinin tek elinde olan bir sistem geliştirmiş ve bütün dünya buna şaşılacak şekilde ayak uydurmuş. Normalde bu şekilde olmazdı fakat ahir zaman olduğu için Allah'ın dilemesiyle böyle şeyler oluyor. Her olay Allah'ın dilemesindedir. Biz burada IŞİD'i konuştuk. IŞİD'in çıkışı hadislerde belirtilmiş bir ahir zaman alameti, bir felaket haberlerinden bir tanesi. Depremler çoğalıyor, o ahir zaman alametlerinden bir tanesi. İşte şu an karşılaştığımız bu olay da, yani pek çok olay, yani şu an hiçbir şey, dünyadaki hiçbir şey de olmadığı gibi hiçbir şey tesadüf gelişmiyor. Ahir zamanda olduğumuz için Allah bunu bu şekilde sistemlere bağlıyor. Şimdi ahir zaman alametlerinden birkaçını okumak istiyorum ben. Fakirler çoğalacak, ahir zaman alameti bu. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Şimdi sadece bundan bir 50 yıl, 40 yıl öncesine bakalım. Yoksul zengin ayrımı bu kadar değildi. Çok ciddi şekilde, yani %40'lardayken şu an %85'lere ulaşmış duruyor aradaki fark. Dolayısıyla zengin yoksul ayrımının bu kadar fazlalaşması bu kadar kısa süre içinde bu ahir zaman alametlerinin gerçekleştiğini gösteriyor. Ve gerçekten açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Bu çok önemlidir. Gerçekten şu anda bu şekilde. Deccal'in zuhurundan 3 yıl önce son derece buhranlı günler olacak, açlık hüküm sürecektir deniyor. Burada tabii farazi bir zaman verilmiş, çok yakın bir zamanda, yani ahir zaman içinde açlık hüküm sürecek. Şu an insanların açlıktan öldüğüne şahit olduğumuz bir dönem. Demek ki bu dönemde bir fakirlik lobisinin bu kadar yaygınlaşması özel bir sebep üzerine oluyor. Tıpkı IŞİD'in bu kadar yaygınlaşması gibi Orta Doğu'da felaketlerin olması, Afganistan'da, Suriye'de felaketlerin olmasının ahir zaman alametleri arasında geçmesi gibi. Dolayısıyla bunların hepsinin ahir zamanda olacak olması gereken alametler, Mehdi'nin çıkışını için gerekli alametler olduğunu.
Tabii. Ve burada da sonuca geldiğimizde de işte altın çağ diye tabir edilen bir döneme ulaşacağız. Bütün o açlık yaşayanlar, sefalet yaşayanlar, savaşlar, kargaşa içerisinde perişan olan bütün halklarla birlikte dünya aslında hızla bir noktaya doğru ilerliyor. Burada tabii ki Allah bize neyi gösteriyor? İşte fakirlik lobisi kuruyorsanız siz, fakirlik öyle olmaz, böyle olur diye gösteriyor. Onların önce bir ekabirliğini kırıyor Allah. Çünkü onlar bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar ama dünya üzerinde zengin olan ülkenin olmadığını görüyoruz. Allah bunun bu şekilde olmayacağını bize gösteriyor. Eğer diyor sahtekarlık yapmazsanız diyor, eğer dolandırıcılık yapmazsanız, eğer diyor ahlaksızlık yapmazsanız her şey size bol bol yeter diyor. Ve Allah Hazreti Mehdi'yi işte bütün o kibiri kırdıktan sonra, insanların üzerindeki muhtaç hale geldikten sonra adeta bir güneş gibi doğacak halde yaratacak. Ve Mehdi'den sonra ne olacak baktığımızda, işte bu bütün silah endüstrisi, bütün füzeler, roketler, oluşturulan bütün bu silah endüstrisi hepsi eritilecek, bütün silahlar, ve bunlar normal sanayiye akıtılacak. İşte bunlara mesela bu yapılan Amerika'nın sortileri, işte veya diğer koalisyonların Orta Doğu ülkeleri üzerinde yaptıkları o bütün sortilere harcanan paralar ne olacak? Çocuklara, fakirlere akacak. Çünkü milyonlarca dolar, milyarlarca dolar harcanıyor. İşte 1 trilyon dolardan bahsettik. Bunların hepsi ihtiyaç içinde olan insanlara akıtılacak ve uçaklardan değil bomba, sadece hocamızın tabiriyle çocuklara çikolata, insanlara okuyacakları kitaplar dağıtılacak ve Allah'ın dilemesiyle öyle bir dönem gelecek ki işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bereketiyle insanları çağıracak kişi diyecek ki isteyen gelsin, ihtiyaç içinde olan alsın diyecek. Bir kişi bile almaya gelmeyecek çünkü hiç kimsenin ihtiyacı olmayacak. Bunu Peygamberimiz bize 1400 yıl önceden müjdelemiş. Nasıl bu felaketleri burada insanları uyararak müjdelediyse aslında, o felaketlerin ardından doğacak olan güneşi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da Peygamberimiz bize müjdelemiş. Biz de inşallah İslam'ın gittiği her yerde hayat verdiğini bütün dünya insanları olarak göreceğiz ve yaşayacağız ve bu kutlu günleri de bekliyoruz inşallah.
Bu konuyla ilgili iki hadis okumak istiyorum. Kitab-ı Burhan fi Alameti Mehdi ile Ahir Zaman kitabından. O zaman ümmetim iyisi kötüsü hepsi de mislini görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Mislini görmedikleri, yani bolluk o kadar genişleyecek ki artacak artık insanlar için. Yine Sünen-i İbn-i Mace'de şu şekilde geçiyor. Mal da o kadar çoğalacaktır ki hiç kimse mal kabul etmeyecektir. Şimdi senin söylediğin, artık insanlara ekstra mal verilecek, artık kabul etmeyecekler. Çünkü bolluk her insan için, söylüyorum bunu, çok fazla olacak.
İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.